Sevgili izleyenlerimiz, Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Doktor Oktar Babuna ile sunduğumuz programımızın bugün çok değerli bir konuğu bizlerle birlikte. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Erhan Sarışın beyefendi. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocamızla bugün göz hastalıkları ve tedavisi üzerine sohbet edeceğiz inşallah. Hocam biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize inşallah?
Doktor Erhan Sarışın, 59 doğumluyum. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Cerrahpaşa'da ihtisasımı yaptım. Uzun yıllar Beyoğlu Göz Hastanesi'nde çalıştım. Başhekimlikte bulundum. En son tam gün yasası çıkarken çıkmadan serbest olarak çalışmak üzere ayrıldım. Şu anda serbest olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yeryüzü doktorlarında da ve diğer birçok kurumda da Afrika'daki katarak projelerinin koordinatörüyüm ve çalışanıyım.
Maşallah. Hocam o zaman elinizden istifade etmek istiyoruz inşallah. Gözün muhteşem bir yapısı var. Kusursuz bir yaratılış mucizesi. İsterseniz önce yapısından bahsedebilir miyiz? Nasıl işlev gördüğünden?
Yani gözün yapısı olarak aldığımızda ilk önce ağırlığı olarak algılarsak bir göz 3 gramlık bir organ. İki göz 6 gramlık bir organ. Vücudumuzun ağırlığına göre çok önemsiz. Yani bir 80 kiloluk bir insanda 6 gramlık bir organ diye kabul ettiğimizde. Fakat işlevi olarak hiç öyle değil. Yani bizim dünyayı algıladığımız beş duyumuzun en önemli ana katmanı göz. Baktığımızdaki görüntüleri de algıladığımız nokta sayısı olarak kabul ettiğimizde, mesela bugünkü ekranlarda piksel dediğimiz ölçü kullanılıyor.
Evet.
İşte 500 çarpı 1200 diyor. Süper VGA bilmem ne piksel. Çarpıyorsunuz 500. Bir gözde alıcı olarak yaklaşık 135 milyon tane tek tek alıcı var.
Maşallah.
Bu 135 milyon alıcının bazısı siyah beyaz alıcılar. Bazısı da renkli, işte kırmızı, yeşil, mavi alıcılar. İki gözden toplam 270 milyon tane alıcı aynı anda fonksiyon görüyor. 270 milyon tane nokta oluşuyor. O noktalar her bir gözden 1 milyon sağdan, 1 milyon soldaki sinirden 2 milyon kabloyla arkadaki beyin korteksine kadar ulaştırılıyor, işleniyor ve görüntü elde ediliyor. Bu görüntü hiçbir ekrandaki görüntünün kalitesinde değil. Yani şu andaki bu görüntülerin 1 milyonda biri, 500 binde biri, binde biri ekranlardaki görüntülerin görüntü kalitesi. Nokta sayısı olarak kabul ettiğimizde. Bir de biz bunlardan ayrı olarak 3 boyutta görüyoruz.
Bir de
yani
evet.
Basit gibi gözüken göz süper bir organ. Her noktası farklı bir fonksiyonu var. En önce bakıyorsunuz kapağınız işte dakikada 20 kere açıp kapanıyor. Cam sileceği gibi devamlı gözün önü ıslanıyor. Devamlı saydam bir tabak oluşur. Vücutta hiçbir organda olmadığı saydamlık sadece gözde var. Işığın girdiği tabakalarda var. Korneada var, lensde var, vitreosta var. Buradan ışığın girmesi müsaade edilmiş. Ve görmemizi sağlayan dalga boyları hepsini göremiyoruz. Işığın belli bir dalga boyundaki bir bölgeyi görüyoruz ve onu algılanmamız müsaade edilmiş. Oradan evreni ancak bu şekilde algılayabiliyoruz.
Hocam gün içinde insan hiç fark etmeden binlerce kere gözünü kırpıyor ve göz kapakları gözümüzü her türlü yoğun ışıktan, dış etkilerden koruyor maşallah. Göz kapakları rahatsızlıklarında neler olabiliyor? Yani ne tarz bir rahatsızlıklar oluşuyor?
Yani arabanın cam sileceği çalışmadığında ne oluyorsa aynı fonksiyon oluyor. Bir kere gözün önündeki birikintiler oluyor. Bir de gözün önünde belli bir kalınlıkta göz yaşı tabakasının bulunması gerekiyor. Eğer bu göz yaşı tabakası bulunmazsa gözümüz kuruyor. Gözümüzün önüne kum kaçmış gibi veya işte bir cisim kaçmış gibi aşırı bir batma hissi, ağrı hissine sebep oluyor. Ve otomatik olarak ve refleks olarak hemen gözümüzü kırpmış oluyoruz. Bu da gözün önünde net ve güzel bir görüntüyü sağlamasını sağlıyor.
Göz kapağı enfeksiyonlarını nasıl önlem almak gerekiyor? Nasıl ayırt ediyoruz? Yani virüs mü, bakteri mi?
Göz kapağı enfeksiyonlarının çoğu esasında alerjik yapılı insanlarda oluyor. Kirpik diplerinde alerjik reaksiyonlar oluşuyor. Yani deride bül dediğimiz gibi küçük böyle noktacıklar oluşuyor. Ondan sonra egzama yapısındaki gibi skömez yapılar oluşuyor. Bunlar genellikle alerjik yapılı, sıkıntılı insanlarda daha fazla bulunuyor. Kortizonlu, antialerjik, antihistaminik ilaçlarla bu azalıyor. Fakat kökten geçmiyor. Tekrar bu kişiler bu ortamlarda bulunduklarında tekrar bu reaksiyon beliriyor.
Ne zaman antibiyotik kullanmak gerekir?
Ha, göz enfeksiyonu gözdeki o blefarit dediğimiz hastalıkta enfeksiyon olduğuna ikna olursak antibiyotikli ilaçları tercih ediyoruz. Alerjik olduğunu kabul edersek kortizonlu ve antihistaminik ilaçları tercih ediyoruz.
Tercih ediyoruz. Sizin yine uzmanlık konunuz plastik cerrahisi. İsterseniz ondan da bahsedelim. Yani hipermetrop, miyop, astigmat gibi hastalıklar var. Gözde işlevsel bozukluklar oluyor. Nasıl tedavi edilir? Ne yapılması gerekir?
Bu Alzheimer lezer nedir diye basit olarak anlatmaya çalışırsak ilk bilgisayarların içinde çipler var. Bu çiplerdeki böyle küçük küçük noktacıklar oluşturmaları gerekiyor. Bu Alzheimer lezeri ilk olarak orada geliştiriyorlar. Ya işte 0.8 mikron ya da 1 mikron bir vuruşta bir noktacık açabiliyor veya bir kanal açıyor. Yani bir torna düşünün. Bir vuruyor, 1000 mikronluk bir noktacık açılmış veya bir kanal açılmış. Bunu böyle geliştirdiklerinde sonra bunu diyorlar ki bunu göze de uygulayalım. Gözün önündeki korneana değişik şekiller verelim. Biz bu Alzheimer lezeri kullanarak bir saç telinin kalınlığını alsak 120 mikron kalınlığında bir boru. O saç telinin üzerine bu Alzheimer lezerle tam 30 satır yazı yazabiliyoruz. Yani o kadar küçük vuruyor. Onu anlatmak istiyorum. Bu kadar küçük bir vurarak gözün önündeki korneanın değişik şekiller vererek, yani mesela ortasını fazla oyarsanız miyopu düzeltiyorsunuz, kenarlarını fazla oyarsanız hipermetropu düzeltiyorsunuz veya astigmatın eksenlerini zıt eksenlerden oyarsanız astigmatı düzeltiyorsunuz. Bu şekilde ilk olarak bu Alzheimer lazeri Almanlar buluyor, geliştiriyor. Amerikalılar ilk başta bu gayet durağandı, yani bunun ne olduğunu karşı. Amerika'da FDA tarafından onaylanıncaya kadar zaten müsaade edilmedi. Sonra da araştırma merkezlerinde şey yapıldı. Türkiye gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi, 3. dünya ülkelerinden gelişmiş ülkelerde bu Alzheimer lezer operasyonları direkt başladı. Biz yaklaşık 17-18 sene evvel falan başlamıştık. Yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İlk başlarda bir gözü yapıp bir gözü iyileştikten 2-3 ay sonra öbürüne cesaret ediyorduk. Yani aynı anda hastanın iki gözünü riske sokmayalım diye. Sonunda neticelerin çok iyi olduğu, bir de cerrahi pratiğimizin artmasından sonra yaklaşık 15 senedir direkt aynı anda iki gözü Alzheimer lazer yapabiliyoruz. İlk başlarda astigmat ve hipermetrop düzeltilemiyordu. Sonradan onlarla ilgili bilgisayar programları da geliştirildikten sonra onlar da düzeltilebilmeye başladı. Daha sonra presbiyop cerrahi denilen yakını görmemizi sağlayan 40 yaşından sonra taktığımız gözlüklerden kurtulmak için lasikler gelişti. Fakat orada bir problemimiz var. Yakını düzelttiğimizde uzak görmemiz bir miktar bozuluyor. O şekilde gelişti. Şu anda yaklaşık 15 numaraya kadar kornea kalınlığı müsaitse miyopu düzeltebiliyoruz. Yaklaşık 5,5 dioptriye kadar hipermetrop, 4,5 dioptriye kadar da astigmatları aynı seansta düzeltebiliyoruz. Fakat bu her hastadan hastaya farklı. Kimi hastanın topografisine bakıyorsunuz 1,5 numara düzeltemeyebilirsiniz. Diğer hastada bakıp da 12 numara düzeltebildiğiniz hasta var. Yani korneanın şekli, kalınlığı, yapısı çok önemli.
O zaman göz kusuru olan her hasta lazer ameliyatı olamayabiliyor.
Yani yaklaşık 20 kişi geldiyse 19 tanesi lazer olabiliyor.
Evet.
Bir tanesinin olması uygun olmuyor. Bir de bazı sinsi hastalıklar var. Yani korneada yavaş yavaş incelip korneanın şekil bozukluğuna sebep olan keratokonus, marjinal dejenerasyon var. Eğer bunların şüpheleri kornea topografisinde veya muayenede çıkarsa direkt bu hastalara olmaması gerektiğini şey yapıyoruz. Çünkü bizim birinci görevimiz hastalara iyilik etmek değil. Birinci görevimiz kötülük etmemek. Eğer risk varsa %5 grupta böyle bir problem var. Bunlara kesinlikle lazer olmaması lazım. Diğer grupta seçilmiş hastalar yapılırsa da neticeler gayet parlak oluyor. Ama herkese yaparsanız netice kötü oluyor.
Yaş sınırı var mı hocam?
Yaş sınırı şöyle var. 18 yaşına kadar insanlarda boy uzadığı için, gözün bağ dokuları da uzadığı için miyop ilerliyor. 18 yaşından evvel genellikle miyopları lazer yapmıyoruz. 18 yaşından sonra yapıyoruz. Hipermetroplarda bazen tek taraflı bir gözde hipermetrop olursa çocuk yaşta çok nadiren yapıyoruz. Genellikle 18 yaşından işte 60 yaş arasındaki insanları lazer yapılabiliyor yaş sınırı olarak.
Peki cerrahinin başarı yüzdesi kaç? Yani yüzde kaç hastada başarı elde edilebiliyor? Yüzde kaç hastada elde edilemiyor? Yan etkiler neler mesela? Uzun vadede nasıl problemler ortaya çıkabilir?
Cerrahi esnasında, lazer cerrahisi esnasında aksilik olma ihtimali, komplikasyon olma ihtimali 10 binde 5 bugünkü şeyde. İlk başladığımızlarda yani 18 sene evvel falan komplikasyon oranlarımız %10 civarındaydı. Hı. Gayet sinir bozucu bir şeydi. Yani her an bir şey başınıza bir şey gelebilir diye. Ama aletler geliştikçe, cerrahi teknikler geliştikçe, doktorların pratiği arttıkça bu oran düştü. Yani şu anda komplikasyon oranı 10 binde 5. Geri dönüş oranı kitaptakilere göre %3 civarında. Yani 100 kişi lazer olduysa, egzermin lazer, lasik tedavisi olduysa bunların 3 kişi tekrardan gözlük takabiliyor. Bu oran düşük ama yani 8 numara ve üzerindeki miyoplarda bu oran %8-9'lara kadar da çıkabiliyor geri dönüş oranı. Düşük numaralarda daha düşük oluyor. Bir de oradaki lazer yaptığınızda korneanı özel bir şekil verdiğinizde tüm vücuttaki dokulardaki iltihabi cevap aynı. İlk önce bir hızlı cevap oluşuyor. Yani ilk geri dönüş olursa ilk 6 ay içinde oluyor. Yani bir seneden sonra daha düşüyor, daha yıllarda daha da düşüyor. Netice olarak ilk 6 ayı ilaçla, hastayı takiple iyi bir şekilde geçirirseniz ondan sonra geri dönüş oranı gayet düşük oluyor. Mesela bizim ilk bir yaptığımız 5000 seride, ilk 5000'de yaklaşık 13 kişi ikinci defa reop olarak ikinci defa opere etmişiz.
Bu oran 13 kişi, 5000.
13 kişi, yani binde 2 gibi bir şey.
Maşallah.
Yani hastalar seçilir de doğru insanlar doğru yapılırsa bu oran gittikçe de düşebiliyor.
Diyabet ya da kalp damar hastalıkları gibi rahatsızlıkları olan hastalarda böyle bir tedavi önerir misiniz?
Kalp damar hastalıklarının lazerci tedavisinde hiçbir sakıncası yok. Fakat diyabette, diyabet vücudun tek bir noktasını bozmuyor. Vücudundaki her organın, her hücreyi bozuyor. Eğer özellikle de gözün içinde retina dediğimiz tabakadaki de hücreleri bozuyor. Eğer arkada, retinada bariz bir bozukluk belirtileri başladıysa, işte kanamalar, eksudalar, ya işler kötüye doğru gidiyorsa hastanın lazer olmasını tavsiye etmiyoruz.
Evet, onunla bağlantılı tabii bir de katarak cerrahisi var. Kataraktın ne olduğundan kısaca bahsedip tedavilerini anlatabilir misiniz?
Gözümüzün içinde, yani bu mükemmelliği anlattığımızda, ışıklar geldiğinde aynı sizin kameralarda olduğu gibi merceklerimiz var. Mercek gelen ışığı bir yere odaklıyor. Ama bizim sizin mercekleriniz ileri gidip geri gelerek odaklıyor. Bizim Allah'ın yarattığı mercek öyle değil. Merceğin yarı çapı değişiyor.
Maşallah. Maşallah.
Yarı çapı değişince akomodasyon yapıyor. Yakındaki cisimleri görüyor. Gevşerse uzaktaki cisimleri görüyor. Bu gözümüzün içindeki mercek elastik bir mercek. Yani sabit bir kırma indeksi yok. İşte uzakta başka, yakında başka değişebiliyor. Bu yaşlanmaya başladıkça bu gözümüzün içindeki merceğin kasılma yeteneği azalıyor. Azalınca işte yakını görememeye başlıyoruz. Presbiyopi dediğimiz yakın bozukluğu başlıyor. Bunun içindeki hücreler yavaş yavaş bozulmaya da başlarsa, bu Afrika'daki katarak ameliyatlarını falan gördüğümüz, genellikle orada güneş ışınlarına ve beslenmeye bağlı olarak 40 yaşından sonraki insanların çoğu hepsinde neredeyse katarak var. Ama Türkiye'deki gibi daha orta kuşaktaki iklim olarak kuşaktaki de insan bölgelerde de 60 yaşı civarında katarak başlıyor. Ama bebeklerde de katarak gözükebiliyor. Genç yaşlarda da gözüküyor. Bu daha düşük oranda gözüküyor. Bu katarak gelince gözün içindeki merceğin saydamlığını yitirdiği için gözümüzü bölersek şu gözümüzün içinde iris dediğimiz küçülüp büyüyen evet. Tabakamızın arkasında bir merceğimiz var. Ve merceğimizin etrafında da zonille dediğimiz lifler tarafından asılmış. Yani mercek sabit değil çünkü esniyor, gevşiyor, esniyor, evet. Gevşiyor. Bu liflerin görevi de o. Bu saydamlığını yitirse buzlu cam gibi olmaya başlıyor. Gelen ışınlar içeriye giremiyor ve işte hastanın gözüne ak geldi diyor. Basit olarak lambayla evet. Dışarıdan baktığınızda da göz bebeğini siyah gördüğümüz insanlarda beyaz görüyoruz. İşte ak geldi dedikleri o, katarak dedikleri bu. Eskiden o bizim bugünkü foko teknolojisi gelişmeden evvel insanlar Anadolu'da Osmanlı zamanında bir kalem gibi bir kırlangıç dedikleri bir aletle hızlı şekilde göze vurulurdu. Gözün içindeki mercek vitreosun içine düşürülünce tamamen hastanın görmesi açılırdı. Fakat bir süre sonra bu hastaların bazılarında vitreosta reaksiyon geliştiği için hasta bir süre sonra da kör oluyordu.
Evet.
Katarak dediğimiz hadise merceğin saydamlığının yitirmesi.
Katarak cerrahisinde başarı oranı nelerdir? Lazer ameliyatlarıyla kıyaslandığında.
Yani katarak cerrahisinde başarı oranı %95'in üzerindedir. %5 hastada hastanın katarağındaki anatomik yapıyla alakalı veya cerrahideki aletin aksamasıyla alakalı veya doktordaki bir aksamayla alakalı problemler çıkabilir. İşte bu problemler arka zarın açıldığında gözün akının öne doğru gelmesidir. Vitre diyoruz. Bu öne doğru geldiğinde oradaki anatomik yapıları bozuyor. Arkadaki hemodinamik dengeleri bozuyor. Ona bağlı da bir süre sonra dekolman gelişebiliyor. Bu oran %5 civarındadır. Ama aletler geliştikçe, cerrahların pratikleri geliştikçe bu oran daha da gittikçe düşmüştür.
Evet. Bir intraoküler lens tedavisi diye bir metot var. Ondan da bahsedelim mi?
İntraoküler lens tedavisi dediğimiz normal işte bu katarak cerrahisindeki merceği alıyoruz. Onun yerine eskiden PMMA dediğimiz sert mercekler koyuyorduk. Bildiğiniz mercimek gibi ayakları var esnek böyle oraya yerleştiriyordu. Sonra teknoloji gelişince kağıt gibi katlanmış şekilde mercekler geliştirdi. Foldable denilen. Gözün içine yerleştiriliyor. Gözün içine yerleştirildiğimiz zaman yavaş yavaş açılıyor. Gözün o merceğin kesesinin içine tamamen yerleşiyor. Bundan başka hastanın numarası 10 numaraya geçen numaralarda miyoplar olursa hastanın normal bu merceğini alıyoruz. Onun içine uygun mercekler koyarak hastanın gözlük takmamasını sağlayan clear lens teknolojisi dediğimiz cerrahiler uyguluyoruz.
Hem hipermetrop hem miyop için yapılabiliyor mu bunlar?
Bu genellikle hipermetrop ve miyoplar için yapılabiliyor. Miyoplar için genellikle 10 numaraya geçerse, hasta normal lazer cerrahisine müsait değilse, hipermetroplarda da 5 numaraya geçerse oluyor. Bunlar da teknolojik olarak yapılıyor ve mümkün.
Peki 40 yaşın üzerindeki görme bozukluklarında kullanılabilecek bir teknik mi bu?
40 yaşın üzerindeki bu normal lensin içine boşalttıktan sonra multifokal dediğimiz mercekler konulabiliyor. Multifokal mercek dediğimiz yani uzak yakını aynı anda gören camlar var. Varilüs. Evet. Yukarıdan baktığınızda uzağı, alttan baktığınızda yakını görürsünüz. Bunun gibi kademe kademe ortasındaki bir zon yakın, onun bir etrafındaki uzak, bir yakın bir uzak şekilde çember çember mercekler böyle. Baktığınızda ne uzak tam mükemmel, tam ne yakın tam mükemmel. Ama hem uzağı da görüyorsunuz hem de yakını da görüyorsunuz. Bu şekilde mercekler yerleştiriliyor. Bu yerleştirilen mercekler genellikle işte 55 yaşının altındaki hastalara yerleştirildiğinde gece araba kullanırken şikayetleri fazla olabiliyor. Ama 50-55 yaşından sonra yani daha durağan bir yaşama giren insanlar gayet mutlu şekilde bu mercekleri takabiliyorlar.
Maşallah.
Ben hocam şeyi sormak istedim. Lazer ameliyatlarında ne kadar süre sonra hasta normal yaşantısına devam edebiliyor?
Yani normal egzamin lazerde, evet. Lasik tedavisinde korneanın önünde incecik bir tabaka kaldırıyoruz. 130 mikron kalınlığında. Lazer işlemi bir göz için 1,5 dakika falan sürüyor. İki göz için de 3 dakika sürüyor. Yaklaşık hasta 4 saat kadar hafif sisli görüyor.
Evet.
Ama yani o 4 saat içinde dahi araba kullanabilir. Ama 4 saat sonra normal hayatını tamamen devam ettirebilir.
Çok kısa bir sürede iyileşme oluşabiliyor. Maşallah.
Özel bir önlem alınması gerekiyor mu?
48 saat hastanın gözünü olmaması ve o fili bir hareket ettirmemesi gerekiyor. Hastalarda bir miktar geri dönüş olmasın, enfeksiyon olmasın diye işte hastalarımız işte 3 günde bir hafta kadar antibiyotikli damla, 1 ay kadar da hafif düşük dozda kortizonlu damlalar kullandırıyoruz. Ki burada tekrardan vücudun doku cevabı belirir ve geri dönüşünü engel olmaya çalışıyoruz.
Enfeksiyon olduğunda?
Yani gözün önündeki korneada damar tabakası yok. Ama normalde bir orası mikrop kapmıyor. Oranın kendine ait bir savunma sistemleri var. Fakat orası mikrop kaparsa kornea tabakası mikroplara karşı çok dirençsiz. Çok çabuk endoftalmiye sebep oluyor ya da korneada delinmelere sebep oluyor. O yüzden bu lazer cerrahisini yaparken tamamen steril ortamda çalışıyoruz. Ameliyathane gibi. Ameliyattan sonra da belli bir süre antibiyotikli damla kullanırsak yani enfeksiyon gördüğümüz oran çok düşük.
Ciddi anlamda göz kuruluğu, alerjisi olan hastalarda bu lazer tedavinin bir faydası olabiliyor mu?
Ha, ciddi anlamda göz kuruluğu, alerjisi olan insanlara lazer tedavisini tavsiye etmiyoruz. Hı. Çünkü göz ışığının önündeki tabaka gözün korunmasını sağlıyor. Bu az olduğu zaman korneanın korunması azalmış oluyor. Bir de biz bunu lazer yaptığımızda 2 ile 6 ay kadar oradaki gözyaşı miktarını azaltmış oluyoruz. Kenarlarını kesip tekrar da oradaki doku kaynayana kadar. O zaman hastanın şikayetleri artıyor. Problemler artıyor. Yani böyle hastaların daha sonraki zamanda daha kötü olacağını anladığımız için özellikle kornea topografisi yapıyoruz veya muayenedeki belirtilerden yakalarsak kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani gözyaşı miktarı az veya gözyaşındaki yağ miktarı az veya gözyaşındaki müsün miktarı az olan hastaların lazer tedavisi olmamaları daha hayırlıdır. Çünkü ondan sonra komplikasyon muhtemeldir.
Doğru. Bir de gözün konjüktiva diye bir tabakası var. Onun rahatsızlıkları var tabii. Enfeksiyon olabiliyor, alerjik rahatsızlıkları. Onu bir anlatır mısınız kısaca bilmeyenler?
Yani dışarıdan şimdi baktığımızda gözümüzün beyaz gözüken tabakasının üzerindeki zarın adı konjüktiva. Bu güneşli ortamlarda, alerjik ortamlarda işte kaldığında insanların gözü kızarmış olarak gördüğümüz tabakadaki konjüktiva. Bunun üç türlü hastalığı var. Bir bakteriyel hastalıkları var. Bunlar çeşitli mikroplar. Mikrobik ortamlarda kalan veya mikropla bulaşan insanlarda kolayca üreyebiliyor burada konjüktivada. Bundan başka viral hastalıkları var. Genellikle salgın şeklinde oluyor. Yazın sıcak zamanlarda daha sık oluyor. Kolaylıkla bulaşıyor. Bulaştığında bir 5 gün kadar bulaşıcı dönemi var. Bir gözden direnç düşükse öbür göze geçiyor. Eğer direnç düşükse kulak önünde beze gelişiyor. Gözüne kum kaçmış gibi devamlı batma hissi oluşuyor. Viremi olduğu için, virüs vücuda girdiği için hastada kırıklık hissi oluşuyor. Ve kolaylıkla işte bir okulda, bir yurtta olduğunda bütün herkese yayılıyor. Böyle olan yerlerde hastaları hemen ayırmaya çalışıyoruz. İlaç tedavisiyle baskılamaya çalışıyoruz. 5 günden sonra bulaşıcılığı geçtikten sonra diğer insanlarla karşılaşmasında bir sakınca yok. İkinci haftada da bulanık görüyor hastalar virüslerde. Bakterilerle ilgili bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Vücutta gözdeki savunma sistemi özellikle urogenital mikroplara karşı zayıf. Yani nasıl bu asit baz dengeleri var. Gözdeki mikroplarla urogenital sistemdeki mikroplar arasında bir uyumsuzluk var. Bu havuzların sterilizasyonları, klorlanması eğer uygun olmazsa urogenital hastalıkları olan insanlar havuzlara girdiğinde çok kolaylıkla orayı kontamine ediyorlar, bulaştırıyorlar. Bu havuzlara giren birçok insanda göz enfeksiyonu, bakteriyel enfeksiyonlar gelişiyor. Bunların direnci de genellikle kuvvetli oluyor. Bunların tedavisi gayet zor oluyor ama sonuçta mümkün oluyor. Bir de gözün mantar enfeksiyonları var. Bunlar çok nadiren gözüküyorlar.
Bakteriler enfeksiyonu daha sık, virüs enfeksiyonları.
Daha çok virüs enfeksiyonları daha sık.
Nasıl ayırt ediliyor? Yani dışarıdan bakıldığında ikisinin arasındaki farkı nasıl söylüyorsunuz?
Bakteriyel enfeksiyonlarda genellikle böyle sarımsı, yeşilimsi, pürülen akıntılar oluşuyor. Bir de konjüktiveyi muayene ettiğimizde alerjik reaksiyonlarda papiller, foliküller oluşumları görüşüyoruz. Öyle görürsek alerjiye doğru dönüyoruz. Diğer türlü olursa pü fazla olursa, cerahat fazla olursa bakteriyel enfeksiyonlara dönüyoruz. Bazen ayrılmadığı da oluyor. Aynı anda hem kortizonlu hem de bakteriyel ilaçları kullandığımızda oluyor ama oranları çok düşük, %5 kadar vakadır.
Antibiyotik tedavisi dışında başka bir tedavi uygulanıyor mu?
Antibiyotik tedavisi dışında başka bir tedavi uygulanmıyor. Eskiden yaşlıların kullandığı asit borikli sular vardır. Göz banyoları yaparlardı. Eğer takviye gerekirse asit borikle gözün sterilizasyonunu hastalara tavsiye ediyoruz. Bu da enfeksiyonun kolayca ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
Evet. Ağızdan antibiyotik gerekir mi yoksa?
Ağızdan sadece göz enfeksiyonlarında yani konjüktiva enfeksiyonlarında pek antibiyotik gerekmiyor. Kornea enfeksiyonlarında da damarlanma olmadığı için ağızdan antibiyotiklerin çok faydası olmuyor. Öyle olunca o injectable ilaçlardan göz damlaları halinde damlalar hazırlıyoruz, onları kullanıyoruz. Eğer gözün içine enfeksiyon girerse de bu sefer ağızdaki haplar çok nadir birkaç son jenerasyon hariç etkili olmuyor. Bu sefer gözün içine iğne yapmak zorunda kalıyoruz. Endoftalmilerde de en etkili tedavi o.
Antibiyotik iğnesi.
Antibiyotik iğnesi. Direkt göze.
Evet. Peki kataraktan bahsettik. Diğer cerrahilerden bahsettik. Tabii gözün başka rahatsızlıkları da var. Mesela retinanın rahatsızlıkları var. Onun da ayrı tedavi teknikleri var. Ondan da bahsedebilir miyiz? Nasıl bir belirti veriyor? Mesela ne olduğunda hemen hekime gitmek gerekiyor. Ne tedaviler uygulamak gerekiyor?
Şu anda 2000 yılından sonra yani insanların ömrü arttı. Yaş ortalamamız da arttı o toplumumuzun. 60 yaşını geçen her 3 insanın bir tanesinde görmemizi arkada sağlayan, retinanın içinde görmemizi sağlayan halk arasında sarı nokta dediğimiz, bizim makule dediğimiz bir merkezimiz var. Burada renkli görme sağlanıyor. Bu doku yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Damarlanması, beslenmesi bozuluyor ve makinede dejenerans başlıyor. Makinede dejenerans başladığında hastalar basit olarak cisimleri böyle bir kafes yapıyı veya gördüğümüz bir şey, dikey çizgiyi, yatay çizgiyi yamuk görmeye başlıyorlar. Yani bir alanda böyle bir kör noktalar hissediyorlar. Bu şekilde başlayıp doktora gidiyorlar. Doktora gittiklerinde maküle dejenansları tespit ediliyor. Bunun için filmler çekiliyor. Ondan sonra tedavisinde köklü bir tedavi yok. Yani bundan 10 sene evvel hiçbir tedavi yoktu. Şimdi yeni gelişmiş bazı ilaçlar var, iğneler var. Gözün içine iğneler yapılıyor. Bu reaksiyon %5, %10 durdurulabiliyor. Ama buna rağmen böyle bir kişilerin muhakkak bu tedavi olmasında fayda var. Bu retina bozukluklarından şeker hastalarında vücudun bütün dokuları bozulduğu gibi retina da bozuluyor. Retina bozulunca vücut oraya savunma sistemi olarak yeni damarlar yapmaya başlıyor. Evet. Yeni kılcal damarlar yapıyor. Sistem otomatik çalışıyor çünkü. O yeni yapılan damarların duvarları hepsi zayıf oluyor. Bunlar en küçük bir zorlamada veya en küçük bir şeyde, harekette kolayca göz içine kanama oluşturuyorlar. Bu damarlarda sızıntı yapıyor. Gözün içinde egzuda serum sızıyor. Hastanın görmesi bozuluyor. Şeker hastalıkları Türkiye'de özellikle de eskiye göre oranı çok daha fazla. İnsan daha kilolu. Çok daha fazla insan şeker hastası oluyor. Ve çok daha fazla insanın retinası bozukluk başlıyor. Bunların tedavisinde ilk başta yakalandığında sağlam bir ortada bölge bırakarak periferdeki retinayı argon lazerle yıkarak yani kenarlarını kör ediyorsunuz. Hastanın merkezden görmesini uzun süre kalmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde tedavi ediliyor. Daha ileriki dönemlerde gözün içindeki yapılar bozulur da yeni proliferasyon dediğimiz ağ gibi, yosun gibi yapılar oluşursa vitrenin içinde bunlar da cerrahi yöntemlerle, ameliyatlarla ameliyat edilebiliyor. Bundan 10 sene evvelki teknolojide bu vitreous dejeneransları veya vitreous'taki bu kanamalar, bu vitreous'taki proliferasyonlar ameliyatta halledilemiyordu. Ama şu anda son 10 senedir bu teknoloji gayet gelişti. Fakat onlara rağmen hastanın yüz gülme oranı %50 civarındadır. Yani 100 kişi ameliyat olduysa 50'si hala mutsuz olabilir.
İşten biri yani. Evet.
Retina rahatsızlıkları genelde hangi yaş grubunda ön planda oluyor?
Retina bozuklukları genellikle yaşlılarda daha sık gözüküyor. Bir de yüksek miyop dediğimiz böyle kalın gözlükleri takan insanlar. Genellikle onların normalde bu gözümüzün bir ön arka boyu vardır. Bu boyu normalden daha uzun olduğu için gergin balon gibidir. Retinası daha incedir. Bunlar daha kolayca yırtılır. Bunlarda yırtık olduğunda dekolman dediğimiz hadise oluyor. En kolay belirtisi kurum dökülür gibi bir his beliriyor. Karşıdan bir şey dökülüyor. Yırtık olan bölgedeki retina çalışmadığı için bir siyah ya da gri gördüğü alanda bir bölge kapanıyor. Bu şekilde ışık çakmaları beliriyor bir de. Gözümüzün içindeki vitreous retinayı çekerse ışık çakması olarak algılıyoruz. Yani biz elimize bir iğne batırsak acı olarak algılıyoruz. Burnumuza götürsek, reseptörlerin bulunduğu yere bir uyarı versek koku olarak algılıyoruz. Gözümüzün içindeki retinadaki o reseptörlere bir uyarı versek ya da iğne batırsak orada ışık çakması olarak algılanıyor. Evet. Bu çekintilerde ışık çakmaları olarak algılanıyor. Yani hastalarda ışık çakması, kurum dökülür gibi bir his ya da bir perdelenme, düzelmeyen bir his olursa bu arkada yırtık oluşmuştu demektir. Hemen acilen doktora gitmesinde fayda var. Eğer bu hasta bir ay içinde ameliyat olursa, retina yatıştırılırsa bu reseptörler, sinirler çalışmaya başlıyor. Bir aydan sonra gene cerrahi yapılsa, yatıştırılsa da görme olmuyor. Yani bu bir çiçek gibi alsak, çiçeği aldık, buraya götürdük, bir hafta içinde ektik, tutuyor. Ama aldık çiçeği, beklettik, bir ay içinde ektik, tutmuyor. Onun gibi reseptörler de yapıştığı tabakadan ayrıldığında bir ay içinde kurtarılır da yerine normal şekilde yapıştırılabilirse, beslenmesi eski durumuna dönerse çalışmaya evet. başlıyor.
Retina rahatsızlıklarında ailevi yatkınlık olabilir
tabii,
mi?
Tabii retina rahatsızlıklarında ailevi yatkınlık oluyor. Bir kere şeker hastaları genellikle ırsi olduğu için, ırsi bir tabanı olduğu için şeker hastalarının çocuklarında da daha fazla gözüküyor. Bundan başka hipertansiyon dediğimiz hastalıklarda da retinada bozukluk oluyor. Gene burada da ırsi faktör var. Ama çevresel faktör, psikolojik faktörler de var. Makula dejenerasi dediğimiz işte gözün merkezi görmesini bozan hastalıklarda da, yani sarı nokta dediğimiz hastalıklarda da gene ırsi faktör var. Irsi faktör her yerde
var. Her yerde var.
Yani alın yazımız dediğimiz bir yazı.
Evet.
Farkındayız ya da farkında değiliz ama hepsi yazılmış bir meylimiz var. Yani bazı ailenin çocuğu nasıl kilo almaya meyilli, bazı ailenin çocuğu astigmata meyilli. Gidiyor televizyonu yakından seyrediyor, iki çocuk seyrediyor. Birinin gözünde hızlı astigmat gelişiyor, diğerinde hiçbir şey gelişmiyor. Bunun gibi birisi yemek yiyor, çok kilo almıyor, öbür ailenin çocuğu hızlı kilo alıyor. Bunun gibi retinadaki bütün hastalıklar veya gözdeki tüm hastalıklarda ırsi faktörlerin baskısı altında.
Var, evet.
İnşallah. Bir olabilen bir şikayet şekli var, çift görme. Bazen bir görüntüyü çift görülebiliyor. Böyle olduğunda ne düşünmek lazım? Ne tip rahatsızlıklar çift görme şikayeti oluşturabilir? Nasıl tedavi edilir?
Şimdi buradaki kamerayı aldığımızda bir kamera tek çalışıyor. Bizim gözümüzde iki kamera aynı anda çalışıyor. Bu iki kameranın aynı anda çalışabilmesi için bunları idare eden adeleler var. Yukarı çekince göz yukarı bakıyor, aşağı çekince aşağı bakıyor, sağa sola ve döndürme hareketleri yapıyor, sağa sol torsiyon. Bir de içeri baktığında aynı anda içeri dönme. Bütün bunlar 12 adele ile sağlanıyor. 12 adele için hepsinin ayrı ayrı sinirleri var. Beyinde her birinin ayrı merkezleri var. Bu iki kamerayı aynı anda uygun pozisyon, en uygun pozisyona odaklayacağı uygun pozisyona uygun getirmek için adeleler bir şekil alıyor. Odaklıyor gözüm. Biz bu sayede çift görmüyoruz.
Maşallah.
Ve üç boyutlu görüyoruz. Yoksa öbür türlü bir tane adelenin teki kaydığında, fonksiyonunu yapmadığında ya da az yaptığında hemen çift görmeye başlıyoruz.
Doğru.
Bu çift görme hastaları çok rahatsız ediyor. Çift görme çok rahatsız ediyor. Çocukluk yaşında, yani 7 yaşından daha evvel bu çift görme başladığında beyin otomatik hemen o görüntünün ikincisini iptal ediyor. O göz tembelleşmeye başlıyor. Ana dominant gözü kullanmaya başlıyor. Ama ileriki yaşlarda özellikle işte şeker, hipertansiyon gibi ya da beyinde tümör gibi veya beyinde bir kanama gibi bu sinirleri idare eden merkezlerde en küçük bir problem, en küçük bir aksilik belirdiğinde hastalarda çift görme başlıyor. Hastalar büyük bir feveranla geliyor. İşte ben çift görüyorum, şey ne olacak diye. Bunlar da bir kere ilk önce sebebi bulmamız gerekiyor. Eğer bir beyin tümörü yoksa tabanda, bu hastalarda işte belli bir B vitamini kullanmak, belli bir miktar ilaç kullanmakla bir süre sonra bu hastalar düzeliyor. Ama her ihtimale karşı da işte yani beyinde bir tümöral bir hadise olup olmadığını da araştırmakta da fayda var.
Yani tomografi, MR gibi tetkiler.
Evet. Özellikle gençlerde çift görmeler olup da bu çift görmeler geçmiyorsa bunların altında tümöral bir hadise var mı veya beyinde bunu aksayan bir bu merkezlerde veya gidiş yollarında bir hadise var mı? Bunu muhakkak yakalamak lazım. Yani bizim çift görmememizi sağlayan 12 tane adelemiz var. 12 tane sinirimiz var. Ve beynimizde 12 merkezimiz var. Bunların en küçük bir tanesinde bir aksaklık olursa hemen çift görüyoruz.
Çift görme çok büyük bir alamet olmuş oluyor bu tarz rahatsızlık.
Çift görme yani evet. Özellikle gözü besleyen sinirlerle ve beyinde bir aksamının delili.
Evet.
Evet. Gözün tansiyonu hep belli sınırlar içerisinde tutuluyor bütün hayatımız boyunca. Sıvı üretimi ve o sıvının tekrar dolaşıma geçmesi. Ne zaman bir anormallik oluyor? Göz tansiyonu nedir?
Göz baştan belirttiğimiz gibi yani 3 gramlık bir organ ama her şeyi tam bir mükemmel. Onun içinde bir basınç var. Bu yaklaşık 17 milimetre civa diye kabul ettiğimiz bir civarlarda. Bu 22 milimetre civayı geçerse gözün içindeki basınç arttığı için retinadaki hücreleri yavaş yavaş öldürüyor. Ve bizim gördüğümüz görme alanımızda böyle geniş bir görme alanımız var. Yavaş yavaş daralıyor görme alanımız. Sonunda bir dürbün haline geliyor ve sonunda o da kayboluyor. Göz tansiyonu veya kara su dediğimiz hastalıkta gözün içinde basınç arttığında gözün arkasında görmemizi sağlayan retina tabakasındaki hücreler yavaş yavaş ölüyor. Fonksiyon göremez hale geliyor. Görme alanı daralıyor. Görme alanı daralırken hasta hiçbir şey fark etmiyor.
Ağrı olmuyor mu göz? Yani, tabii.
Göz içi basıncı 17 diye kabul ettik. Hastanın basıncı 40'larda 40'larda geziyoruz. Hasta anlayamıyor. 6 ay ile 2 sene içinde tüm görme kaybediyor. Bir sabah geliyor, kalkıyor ki bir gözü görmedi. Hasta hemen geliyor, diyor ki benim gözüm görmüyor. Bakıyorsunuz ki gözün içindeki tamamen sinirler, optik sinir tamamen harap olmuş durumda. Optik sinirin girdiği yerdeki baskıdan dolayı. Bunun geri dönüşü de yok. Yani ilk başta gençlerde olursa göz içi basıncını düşürürseniz mimikler sağlam kalan sinirler tekrar fonksiyon görüyor. Fakat yaşlılarda olduğunda bu tekrar geriye dönüş olmuyor. Özellikle ailesinde göz tansiyonu olan insanların 35 yaşından sonra senede veya 2 senede bir muhakkak göz muayenesi olmadan sadece tansiyon ölçtürmelerinde fayda var. Çünkü hiç belli olmadan bir gün görmez oluyorlar. Böyle insanların ailelerinin doğru şekilde tarandığında, doğru zamanlarda yakalanıp da tedaviye başlandığında bunların tedavisinde ilk önce göz damlaları kullanıyor. 1, 2, 3, 4 tane damlamız var silah gibi kullandığımızda. Bu damlaları kullanıp hala basıncı indiremezsek sonra bunlara ait özel SLT lazerler var. Onlara rağmen gene inmezse bu sefer cerrahi ameliyatlarımız var. Bunlarla muhakkak basıncın 17 mm civarında olması sağlanması gerekiyor. Yani gözün içinde bir sıvı bir yerden yapılıyor, bir yerden dolaşıyor, bir yerden de deliklerden boşalıyor. Evet. Bu delikler genetik olarak bozulursa, o bozulan delikler tıkanıyor. Tıkanan deliklerden dolayı içeride sıvı belli miktar yapıldığı için basınç artıyor. Dengeler bozulunca da arkada optik sinirdeki giriş bölgesindeki sinirlerde yavaş yavaş atrofi beliriyor ve hasta görmez oluyor. Böyle hastaların yani genetik dediğimiz gibi ailesinde göz tansiyonu olan hastaların gelecek nesillerindeki çocuklarının falan çok sıkı bakılmaları lazım. Gene böyle genetik geçen bir hastalık da hipermetrop. Hipermetropta hastalar bir gözü 6 numara bir gözü 4 numara olursa vücut otomatik 4 numara olan gözü kullanıyor. 6 numara olan gözün gelen görüntüyü iptal ediyor beyin.
Evet.
O görüntüyü iptal edince bir süre sonra göz sağlam, optik sinir sağlam, arkada beyin merkezi sağlam fakat onu kullandırtmıyor. Ve 7 yaşından kadar bir göz tembelliği gelişiyor. Biz 7 yaşından sonra hiçbir surette göz tembelliğini tedavi edemiyoruz. Yani bir tedavileri var ama en fazla %5-10 düzeltebiliyoruz. Böyle ailesinde hipermetrop olan insanların çocuklarını 7 yaşından hemen çok sıkı muayene ettirmeleri lazım. Eğer göz tembelliği varsa veya hipermetrop varsa bu çocukları eğer yakalayabilirsek ki bu devirde çok kolay yakalamak sıkı bir muayeneyle bunların sağlam gözlerini 1 sene veya 6 ay kapatarak tembel gözlerini çalıştırarak bu insanların bir gözünü kurtarmış oluruz. Yani bu devirde hala askere gittiğinde bir gözünü kapat ateş ettiğinde bir gözüm görmüyor diyor. Diyor ki ben bilirim. Bütün insanların bir gözü iyi görür, bir gözü az görür. Ben de böyle kabul ediyordum diyor. Fakat evet. Böyle değil. Yani insanda bir göz dominanttır, daha iyi görür, bir göz daha az görür o birine göre. Resesiftir. Fakat iki göz yaklaşık aynı kabiliyette görür. Yani iki göz arasında baktığınızda karşındaki bire tek tek kapatıp baktığınızda iki göz arasında bir görüntünü gördüğünüz görmede bir fark varsa bu normal değildir. Böyle ailelerinde çocuklarının kurtarılması çok önemlidir.
O zaman ailelerin çok bilinçli olmaları gerekiyor yani, ve sık sık göz kontrollerine gidilmesi gerekiyor.
Bazı ailelerin çocuklarında kayma oluyor.
Evet.
Kayma olunca güzel bir şey. Hemen anlıyor burada bir terslik var bu devirde. Doktora götürüyorlar. Fakat bazı ailenin çocuğunda göz tembelliği olduğu halde kayma olmuyor. O zaman bunun hiçbir şey olmadığını kabul ediyor. Fakat çocuk ilkokula başlıyor. Ondan sonra diyor ki çocuğun başarısız, anlamıyor. Bir gözü görmüyor çocuk. Bir gözü de hipermetrop yakından kötü görüyor. Daha büyük yaşlara geliyor, askere gidiyor, ondan sonra göz tembelliği olduğu çıkıyor veya ileriki yaşlarda ehliyet alırken çıkıyor.
Evet. Şaşılıktan da isterseniz biraz bahsedelim. Onu nasıl tedavi etmek gerekir?
Bu demin anlattığımız çift görmemizde gözü idare eden 12 tane adelimiz var dedik. Bu 12 tane adele birbirine o kadar senkronize çalışıyor ki odakladığımız noktaya göre o 12 iki gözdeki kamera aynı açıyla oraya odaklanıyor. Eğer bunlar arasında bir uyumsuzluk gelişirse hasta bu sefer o noktaya bakamıyor. Bir gözü bakarken bir gözü dışarı kaçıyor. Bu küçük yaşlardan beri oluyorsa o göz onu hemen beyin onu tembel hale getiriyor. Kullanmıyor görüntüyü. Ama ileriki yaşlarda olursa çift görüyor. İşte şaşılıkta küçük yaşlarda çocukları bu şekilde yakalarsak biz bunlara ilk önce cerrahi tedaviyi tercih etmiyoruz. İlk önce hastaya gözlük vererek artı cam verdiğimizde fazla hipermetrop cam verdiğimizde gözü dışarı doğru itmiş oluyoruz. Eksi cam, miyop camlar verdiğimizde içeri doğru itmiş oluyoruz. İlk önce gözlük camlarıyla hastayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Ve göz tembelliği için hastanın gözünü kapatıyoruz. Öbür gözü çalışsın diye uğraşıyoruz. Bütün bu tedavilere rağmen hasta tedavi olmuyorsa ve gittikçe tembelliği daha kötüye doğru gidiyorsa ve bir de orta yaşlarda, genç kızlarda yani estetik bir problem varsa bir an evvel cerrahiye doğru yöneliyoruz.
Hocam peki şaşılıkta çocuklarda belli bir oran oluyor mu? Yani yüzde kaç çocukta şaşılık görülebilir?
Ha, yani oran %3, %5'ler civarında. Evet. Fakat yani o çocuk bir hayat boyu %5 nüfusun bir gözünü kullanmaması Evet. Çok daha önemli.
Doğru. İsterseniz zamanımızın sonuna geliyoruz. Bir de gözün tümörlerinden bahsedelim. Orbita denen, yani gözün içinde bulunduğu boşluğun içerisinde tümörler olabiliyor. Ne tip belirti verirler? Hangi tip tümörler oluyor? Nasıl tedavileri?
Bizim korktuğumuz tümörlerden bir tanesi retinoblastom dediğimiz bir tümör. Evet. Yani retineden kaynaklanan blastom hücreli bir tümör. Genellikle bu çocuklar doğduğunda aile anlamıyor. Fakat şu İşte 6 aylık 1 yaşına doğru geldiğinde göz bebeğine baktığında beyaz leke görüyor. Yani katarak ak düştü dediğimiz gibi bir leke beliriyor. Bu çocukları yakaladığımızda eğer retinoblastom olduğu tespit edilirse bunların acilen ya gözlerin alınması gerekiyor. Ya eğer bu blastom kitlesi küçükse radyoaktif madde implantasyonu gerekip onun küçültülmesi gerekiyor. Eğer bunu tedavi edemezsek bu çocuklar 5 yaşına kadar 5 sene içinde ölüm vuku buluyor. Yani habis bir tümör. Büyüklerde de koroid melanomları dediğimiz gözün içine baktığımızda siyahtır ya da kahverengidir. Yani siz basit olarak anlatırsak hiçbir fotoğraf makinesinin içini açtığınızda pembe yeşil göremezsiniz. Hep renklidir. Niçin renklidir? Fazla gelen ışını absorbe etsin, parlama yapmasın, net görüntü sağlasın diye. Allah-u Teala da insanı yaratırken bu şekilde yaratmış. Gözünün içinde melanin pigmenti var. Evet. Melanin pigmentinin görevi fazla gelen ışını absorbe etmek. Bütün çocuklar doğduğunda bakarsanız gözlerinin bebekleri, göz bebekleri renklidir genelde. Ya yeşildir ya mavidir. Sonradan melanin pigmenti gelir, gözün iris dediğimiz bu gözümüzün önünde büyüyüp küçülen tabakaya oturur. Ve göz kahverengi, siyahsı bir renk alır veya ela renk alır. Eğer bu melanin pigmenti gelip az oturursa bu gözler daha hassas olur. Yani renkli gözlülerin ışığa karşı daha hassastırlar. Ve renkli gözlüler tüm göz hastalıklarına karşı daha yatkındırlar. Yani renkli gözlü olmak göz fonksiyonu olarak bir gelişmişlik değil, bir miktar hastalıklara daha yatkınlık belirtisidir.
Ne kadar bir yüzde yani?
Yani onlarda onlarda gelen ışık absorbe olmuyor. Parlama yapıyor. Onlar ışığa karşı daha hassaslar. Onların reaksiyonları daha fazla. Hastalıklar daha sık görülebiliyor. Evet. Yani daha sık görülebiliyor. İşte gözümüzün içinde bu renkli renkleri absorbe eden koroid dediğimiz o melanin pigmentinin tabakasından gelişen koroid tümörleri var. Elimizde falan böyle kahverengi siyah Evet. Pigmentli yapılar gibi. Bu tümörler de genellikle orta yaşlı büyük insanlarda oluyor. Bunlar da habis tümörler. Bunlar da çıktığında bir an evvel onun tedavi edilmesi, eğer gerekirse gözün içindeki o kitlenin ya da tüm gözün alınması gerekiyor.
Nasıl bir tedavi hocam?
İlk önce işte radyoaktif Evet. Eskiden olmayan radyoaktif plaklar var. Yani o bölgeye belli bir radyasyon veriyorsunuz. O plağın küçülmesini bekliyorsunuz. O koroid kitlesini. Eğer o kitle küçülmüyorsa, o kitle ileride büyümeye devam ediyorsa, hastanın sağlığını tehdit edecekse bir an evvel hastanın gözünün alınması gerekiyor. Yani bu asrımızda her şey aksine hareket ettiği için tümörler eskiye göre çok fazla miktarda bulunuyor. Çünkü yaşadığımız hiçbir şey tabii değil. Yani aldığımız besinler, bulunduğumuz ışık, her şey tabii akışının dışında olduğu için veya sünnetullahın dışında olduğu için tümörler eskiye göre daha fazla olan da var. Yani eski insanlarda da tümör vardı. Öyle yok değildi yani. Ama şu anda tümör miktarı arttı. Tümör miktarının artmasına bağlı olarak gözdeki tümörler de normal popülasyona göre daha fazla gözüküyor.
Bir de tabii orada kemik doku da var hemen arkasında. Onun da herhalde tümörleri.
Tabii arkada, daha arkaya doğru giden optik sinirdeki tümörler de hemen hastanın görmesini bozuyor. O, yine orada iki tane gözümüzün siniri böyle gelir, çapraz yapar. Evet. Tam orada bizim hipofiz dediğimiz bir bezimiz vardır. Bu hipofiz bizim vücudumuzdaki tüm hormonların orkestra şefidir. Yani bütün hormonlar evet. oradan idare edilir. En ince evet. ayar oradan yapılır. Eğer bu hipofizde tümörler olduğunda hipofiz genellikle büyümeye başlar. Büyümeye başladığında sağında da solunda da bir tane göz siniri vardır. Bunlar burada çaprazlaşıyordur. Evet. Bu gelip buralardaki sinirlere zedelemeye başlar. Sinirlere zedelemeye başladığımızda bizim görme alanımızda işte bir mesela buradaki görme alanımızda alttan öbüründe ki bu alttan gelebilir veya birinde üstten birinde alttan böyle çapraz gelir. Bulundukları mıntıkaya göre ön arka diye ayırabiliyoruz. Hipofiz tümörlerinde de görme alanlarımızda hemen bir skotom dediğimiz kör alanlar oluşur. Hastalar diyor ki ben görmemde bir terslik var falan. Ama ayıramıyor nereden ne gördüğünü falan. Onunla bilgisayarla görme alanı çektiğimizde alanında bazı alanların yok, bazı alanları göremediği, bazı alanları gördüğünden şüphelendiğimizde arkadan bir normal beyin filmi ya da arkadan bir tomografi MR çekildiğinde hipofizde bir kitle olduğu ortaya çıkıyor. Bu da astımızda görülen tümörlerden birisi.
Göz tümörlerinde diğer tümörlere göre metastaz hızı farklı mı yoksa aynı?
Yok, diğerdeki evet. tüm vücuttaki diğer tümörler gibi. Tüm tümörler gibi.
Evet, orada da bir kitle olduğundan mesela gözü dışarı iten gene çift görme şikayeti, görme bozukluğu olabilir.
Gözün arkasındaki tümörlerde, evet, evet. göz sinirini tutan tümörlerde, gözü ileri ittirdiğinde egzoftalmi dediğimiz hastanın bir göz önüne evet. doğru pırtlıyor. Pırtlayınca zaten o 2-12 adele dediğimiz arasında dengesizlik oluşuyor. Hasta çift görmeye başlıyor. Evet. Hasta yamuk görmeye başlıyor. Görüntüsü bozuluyor. Ondan sonra araştırdığınızda gözün arkasındaki optik sinirde bir kitle veya orada bir tümöral kitle buluyorsunuz.
Bu egzoftalmi dediğiniz gözün dışarı doğru fırlaması tiroid rahatsızlıklarında da
tiroid
oluşabiliyor mu?
Tiroid rahatsızlıklarında da oluşuyor. Evet. Bu genellikle tiroid rahatsızlıkları tedavi edildiği Hı. halde ve geri dönmüyor.
Evet.
Ve hatta bazılarında hala ilerlemeye devam ediyor. Eğer çok hasta zor durumda kalırsa kulak burun boğazcılarla yapılan dekompresyon ameliyatlarında gözü rahatlatmaya çalışılıyor. Ama hala kökten bir tedavisi olmayan bir hastalık egzoftalmi. Birçok hastalıkta tedavi ediliyor. Bazılarında bütün tedavilere rağmen tiroid hastalığı tedavi edilmesine rağmen, tiroid hormonları normal seviyeye indirilmesine rağmen hastada egzoftalminin ilerlemesi durmuyor.
Evet.
Evet. Maşallah. Göz evet. muhteşem. Her bir parçası ayrı muhteşem. Evet. Allah çok güzel yaratmış.
Maşallah.
Tabii ona göre de Allah özel olarak hastalıklarını evet. da yaratmış. Böylece şükrünü, değerini daha iyi bilmemiz için inşallah. Evet, buyurun.
Darwin teorisini anlatıyor. Fakat bir yere geliyor. Yani kafasını karıştırıyor.
Evet.
İşte 3 gram deyip küçük gördüğümüz bu göz, mükemmel göz. Bunun içindeki mükemmellikleri görüyor. Yani nasıl mükemmel? İşte 270 milyon tane alıcı var diyoruz. Belli bir basınç var diyoruz. Evet. Ayrıca bu iris dediğimiz tabakaya dikkatle bakarsanız göz bebeğinize, yakına baktığınızda küçülür, uzağa baktığınızda büyür. Işık miktarına evet. göre küçülür, büyür. Devamlı bir zoomlama yapar. Yani içeri giren ışık miktarını ayarlıyor. Lensimiz karşıda görmemiz gerektiği noktaya göre kasılıyor, gevşiyor, netleşiyor. Gözün içinde ön kamerada bir sıvı dolaşımı oluyor. Gözün önünde göz ışığından evet. bir tabaka devamlı cam silecekleri çalışıyor. Gözümüz korunsun diye bir kemik içine böyle gömülmüş.
Evet.
Yani maşallah. Dışarıdan gelen darbelere karşı ilk korunsun diye.
Evet. Evet.
Bütün bunlar anormal bir mükemmellik. Bütün bunları düşününce, bu bütün bu mükemmellikleri düşününce diyor ki benim sinirim bozuluyor. Ve bu 270 milyon tane veri çıkıyor gözün arkasından bir optik sinir dediğimiz bir sinirden geçiyor. 3 milimetre falan kalınlığı var. Bunun içinden 3 milyon milimetrenin içinden tam 1 milyon tane sinir lifi geçiyor. Bu sinir lifleri bildiğimiz bizim elektrik teli gibi. Yani ortada bir bakır kablo var. Yani siniri ileten bir doku var. Etrafında bir miyelin kılıfı var. Niçin miyelin kılıfı var? Buradaki uyarı öbürünü atlamasın. Her biri ayrı ayrı gitsin diye.
Maşallah.
Aynı.
Evet.
Bizim kablolarda da öyle değil
evet.
mi?
Evet.
Her bir plastikte sarılı. Evet. Bütün bu veriler gidiyor. Arkada çaprazlıyor. İki gözdeki evet. veriler birbirine giriyor. Sonra üç boyutlu görüntü elde ediliyor. Sonra arkadaki en arkamızda kafamızın arkadaki görmemizi sağlayan kortekse projeksiyon olarak evet. varıyor.
Darwin zaten itirafta da bulunuyor bu göz konusunda.
Yani evet. bunun yani bu kadar mükemmelliğin tesadüfen olamayacağını kavruyor o noktada.
Tabii gözü düşünmek beni evet. teorimden soğuttu diyor. Evet. Bir daha itirafı var mektubunda diyor ki bütün bu gözdeki odaklanmaların muhteşem işlevlerin diyor doğal seleksiyonla olduğunu iddia etmek en ileri dereceleri saçmalamaktır diyor Charles Darwin.
Düşünün yani. Evet, evet. Niçin vücuttaki hiçbir organımız saydam değil? Sadece görmemizi sağlayan.
Değil mi? Maşallah.
Gözümüzün önündeki kornea dediğimiz bir tabakada belli bir miktarda sıvı olması gerekiyor. Eğer bu sıvı miktarı azalırsa kornea saydamlığını yitiriyor. Eğer bu sıvı artarsa gene saydamlığını yitiriyor.
Evet.
Bunun için içinde pompa sistemleri var. Sodyum, kalsiyum pompa sistemleri evet. var. Bunlar çalışıyor. Sıvıyı devamlı içeri ve dışarıya doğru pompalayarak onu belli bir seviyede tutarak o saydamlığı sağlıyor.
Evet maşallah.
Bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor.
Hepsi bir anda olması lazım. Ve ondan sonra da o verinin arkaya kablolarla gitmesi lazım. O yani işin siz nörologsunuz. O sinir yönü apayrı bir şey zaten. O evet. uyarı, 1 milyon tane uyarı. Hiç anlamıyoruz. Ben sizi gördüğümü anlıyor muyum? Aynı anda tek tek sinirlerden geçe geçe beyne varıyor. Elektrik kablosu değil ki, elektrik kimyasal olarak çalışıyor çünkü bu. Bir yerden geliyor uyarı, bir kimyasal reaksiyona sebep oluyor. Ondan sonra öbür sinire geçiyor, oradan bir uyarıya sebep oluyor. Arkada bunu algılıyoruz. Ve bu o kadar hızlı oluyor ki bunu anlayamıyoruz.
Tabii.
Maşallah.
Maşallah.
Yaratılış. Yani tabii. Allah'ın sonsuz sanatını, sonsuz gücünü gösteren bir net delil maşallah.
Ama anlayan, yani küçücük bir ottan da anlayabiliyor. Ama anlayamayan da anlayamıyor.
İnşallah.
Mevlana'nın dediği gibi. Güneşe bakarsın hiçbir şey göremeyebilirsiniz.
İşte böyle anlatarak evet, bilimsel
artık
delillerle Allah'ın
görüyorlar izniyle. İnşallah, evet, inşallah halkımızla.
İnşallah.
Sizin vesilenizle de inşallah. Benim hocama sorularım bu kadardı inşallah. Evet, inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Değerli katkılarınızdan dolayı çok faydalandık inşallah.
Allah razı olsun. Sizi tekrar davet ederiz ilminizden faydalanmak için.
Estağfurullah.
Bir programımızın daha sonuna geldik sayın izleyiciler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi.